ince.
Ayrım 10.
Kira usulca mağaranın dibine doğru kaydı. Yuana'nın gözleri karanlıkta iki yıldız gibi ışıldıyordu. Kino emekleyerek onun yanına gitti. Ağzını onun yanağına yaklaştırdı. Bir çare düşündüm dedi. Ya seni öldürürlerse? Önce tüfekli olanı haklarsam gerisi kolay dedi Kino. Öbür ikisi uyuyorlar. Tüfekliyi hallettin mi tamamdır. Yuana elini şalın altından çıkarıp Kino'nun kolunu kavradı. Yıldızların ışığında beyaz elbiseni görürler dedi. Hayır dedi Kino, ama ay doğmadan bitirmeliyim bu işi. Gitmeden önce karısına söyleyecek güzel bir şeyler düşündü. Aklına hiçbir şey gelmeyince vazgeçti. Beni öldürürlerse hiç sesini çıkarmadan buraya yat gizlen dedi. Onlar uzaklaşınca doğruca doğuya Letoreta'ya git. Yuana'nın kocasının kolunu kavrayan eli hafifçe titredi. Başka yolu yok dedi Kino. Tek çaremiz bu. Yoksa sabaha bulurlar bizi. Yuana'nın sesi ağlamaklıydı. Tanrı'ya emanet ol dedi. Kino karısına yaklaştı. Uzun uzun onun yüzüne kocaman gözleriyle baktı. Eliyle Yuana'nın sırtındaki battaniyeyi yokladı. Bebeği buldu. Avcunu koyu tutunun başına koyup bir an öylece kaldı. Sonra usulca karısının yanağına dokundu. Yuana'nın soluğu kesilir gibi oldu. Yuana mağaranın ağzındaki belli belirsiz aydınlıkta Kino'nun giysilerini çıkarmaya başladığını gördü. Beyaz giysileri ne kadar kirli ve eski olsa da gecenin karanlığında dikkat çekebilirdi. Esmer derisi karanlıkta daha iyi gizlenmesini sağlardı. Yuana onun boynundaki muskayı çözüp ipini büyük bıçağının kabzasına dolayışını seyretti. Böylece bıçak göğsüne asılı duracak, elleri serbest kalacaktı. Kino işini bitirince karısının yanına dönmedi. Bir an mağaranın girişinde çömelmiş bir karaltı olarak göründü, sonra gözden kayboldu. Yuana mağaranın ağzına kadar emekleyip dışarı baktı. Tıpkı bir baykuş gibi sessizce aşağı gözlüyor, Koytito sırtındaki battaniyenin içinde başını annesinin ensesine yaslamış uyuyordu. Yuana oğlunun soluğunu hissetti ensesinde. Sıcacıktı. Aşağıdaki insan kılığına bürünmüş canavarlara karşı bildiği tüm duaları okumaya koyuldu. Meryem Ana duasını, atalarından kalma tılsımlı duaları, uğursuzluk kovan tekerlemeleri birbiri ardına sıraladı. Mağaranın ağzından bakarken gece eskisi kadar karanlık değilmiş gibi geldi ona. Doğuda ayın yükseleceği yerde hafif bir aydınlık belirmeye başlamıştı. Aşağıda nöbet tutan adamın sigarasının turuncu ışığı parlıyordu. Kino tıpkı bir kertenkele gibi sessizce süzülerek pürüzsüz kayadan aşağı doğru kaymaya başladı. Taşlara çarpıp gürültü çıkarmasın diye bacağını sırtına atmıştı. Elleri pençe gibi açılmış, avuçları kayaya yapışmış, çıplak ayaklarıyla kayanın yüzeyini yokluyor, basabileceği çıkıntıları araştırıyordu. Kaymamak için göğsünü bile sert karaya yapıştırmıştı. En ufak bir ses, yuvarlanan bir çakıl taşı, hızlıca alınan bir soluk ya da kayaya sürtünen tenin hışırtısı aşağıdakilerin dikkatini çekebilirdi. Geceye özgü olmayan her ses bu avcılar için bir uyarıydı. Neyse ki gecenin kendi sesleri vardı. Su kıyısında yaşayan minik ağaç kurbağaları, kuşlar gibi cıvıldaşıyor, Ağustos böceklerinin tiz, madeni sesi dağın yamaçlarında yankılanıyordu. Kino'nun kafasında da bir türkü vardı. Düşmanın türküsü. Alçak sesle tıpkı bir nabız gibi atıyordu. Öte yandan aile türküsü yükselmiş, dişi bir aslanın hışırtısı gibi öfkeli, tehditkar tınırlarla kafasına doluşmuştu. Capcanlıydı bu türkü. Kino'yu yüreklendiriyor, aşağıdaki karanlık düşmana saldırmaya sevk ediyordu. Ağustos böcekleri sanki bu ezgiye eşlik ediyorlar, ağaç kurbağaları bu ezgiden dizeler söylüyorlardı. Kino şimdi çıplak kayalardan aşağı sürünen karanlık bir gölgeydi. Bir ayağı birkaç santim aşağı uzanıyor, ayak parmaklarıyla bir çıkıntıyı kavruyor, ardından diğer ayağı birkaç santim iniyor, bir eli aşağı doğru kayıp tutunuyor, onun diğer eli izliyordu. Böylece sanki hiç kıpırdamıyor gibi gözükmesine karşın tüm vücudu ağır ağır aşağı iniyordu. Soluğu duyulmasın diye ağzını açmıştı Kino. Ne kadar dikkat ederse etsin büsbütün görünmez değildi. Nöbet tutan adam yukarıda bir hareket olduğunu sezinlerse kayalara yapışmış duran kaya altının bir insan olduğunu anlardı. Çok yavaş ilerlemeliydi Kino. Tetikte duran nöbetçinin gözlerini fark edemeyeceği kadar yavaş. Bu nedenle dibe varıp bodur bir palmiyenin arkasına saklanması epey uzun sürdü. Kalbi göğsünden fırlayacakmış gibi atıyordu. Yüzü avuçları terden sırılsıklama olmuştu. Çömeldiği yerde derin, yavaş soluklar alarak sakinleşmeye çalıştı. Şimdi düşmanlar arasında en fazla 5-6 metre vardı. Kino mesafeyi gözünde canlandırmaya, koşarken onu tökezletecek bir taş olup olmadığını anımsamaya çalıştı. Kramp tehlikesine karşı bacaklarını ovuşturuyordu. Kasları uzun süre gerilmeden titriyordu. Başını kaldırıp kaygıyla doğuya baktı. Ayın doğması an meselesiydi artık. Ay doğmadan harekete geçmek zorundaydı. Saklandığı yerden nöbet tutan adamın sürüyetini görebiliyordu. Diğer ikisi onun görüş alanının dışında kalmıştı. Önce nöbetçiyi halletmesi gerekiyordu. Tek bir hamlede, göz açıp kapayıncaya dek haklamalıydı onu. Sessizce sırtındaki bıçağı göğsüne doğru çekti. Bıçağın kabzasına doladığı ipi çözdü. Çok geç kalmıştı. O palmiyenin arkasından doğrulduğu anda ayın gümüşü kenarı doğudaki ufukta beliriverdi. Kino hemen olduğu yere çöktü. Eski aydı bu ama yine de donuk ışığı dağın yamaçlarını aydınlatıyor, üzerine vurduğu her şeyin dibine keskin gölgeler düşürüyordu. Kino havuzun kıyısındaki küçük kumsalda oturan nöbetçiyi açıkça görebiliyordu artık. Adam başını kaldırıp aya baktı. Sonra bir sigara daha yaktı. Kibritin alevi kısa bir an için karanlık yüzünü aydınlattı. Kino daha fazla bekleyemezdi. Adam başını çevirme çevirmez saldırmak zorundaydı. Bacakları yay gibi gerilmişti. Derken yukarıdan ince bir ağlama sesi duyuldu. Nöbetçi başını çevirip kulak kabarttı. Sonra ayağa kalktı. Uyuyanlardan biri yattığı yerden kıpırdandı. Sordu. Ne var? Bilmiyorum dedi nöbetçi. Ağlama sesine benzer bir şey duydum. İnsan sesi gibiydi. Sanki bebek ağlıyordu. Uyku sersemi olan sana öyle gelmiştir dedi. Yavrulu bir dişi çakaldır. Çakal yavruları aynı bebek gibi ağlar. Çok duydum ben. Kino'nun alnından süzülen ter damları gözlerini yakmaya başladı. O anda ağlama sesi bir daha duyuldu. Nöbetçi tepedeki karanlık mağaraya doğru baktı. Belki de çakaldır dedi nöbetçi. Kino madeni bir klik sesi duydu. Adam tüfeğin emniyetini açmıştı. Nöbetçi eğer çakalsa bu onu susturur diyerek tüfeği kaldırdı. Mağaranın bulunduğu kayalıklara doğrulttu. Kino yerinden fırlayıp adamın üstüne çullanmak üzereyken tüfek patladı. Namludan yayılan parlak ışık Kino'nun gözlerini kamaştırdı. Elindeki koca bıçağı rastgele savurdu. Bıçağın çeliği korkunç bir çatırdıyla adamın gırtlağını yarıp göğsüne gömüldü. Kino ölüm saçan bir makineydi şimdi. Bir eliyle bıçağı sapladığı yerden çekerek diğeriyle tüfeği kavradı. Tıpkı bir makine gibi sarı hareket ediyor, ne kurbanına bakmak ne de soluk almak için duruyordu. Hızla arkasına döndü. Bıçağını indirdi, yerde oturmakta olan adamın kafası bir kavun gibi ortadan ikiye ayrıldı. Üçüncü adam yengeç gibi gerilerek havuza doğru kaydı. Düştüğü yerden doğrulup çılgınca kayalara tırmanmaya başladı. Elleri ayakları yaban asmalara dolaşıyor, takıldığı yerden kurtulmaya çalışırken ağlıyor, inliyordu. Kino ise elindeki bıçağın çeliği gibi soğuk acımasızdı. Kararlı bir hareketle tüfeği doğrulttu. Nişan aldı, tetiği çekti. Düşmanın havuza düştüğünü gördü. Hemen o yana koştu. Adam sırt üstü yatıyordu. Kino ay ışığında onun kendisine bakan dehşetle irileşmiş gözlerini gördü. Nişan aldı. Gözlerini tam ortasından vurdu. Kino bir an kararsızca dikildi. Çok kötü bir şeyler olmuştu. Sanki zihnin gerilerinde bir şey ona sessizini duyurmaya çalışıyordu. Ağaç kurbağaları ve Ağustos böcekleri de susmuştu şimdi. Derken kafasındaki kızıl öfke dağıldı. Kulaklarına gelen sesi tanıdı. Kayalık yamaçtaki mağaradan acılı bir feryat yükseliyordu. Haykırmalarla, ilintilerle kesilen bir çığlıktı bu. Ölümün habercisi seslerdi bunlar. Ailenin kasabaya dönüşü bugün bile La Paz halkının hatırındadır. İhtiyarlardan bazıları gözleriyle görmüşlerdi belki ama olayı babalarından, dedelerinden dinleyenler de dün gibi hatırlarlar. Tüm kasaba halkının başına gelmiş sayılır bu olay. İkindi güneşinin kasabayı altın sırasına boyadığı bir akşamüstüydü. Aileyi ilk gören çocuklar soluk soluğa sokaklarda koşturarak Kino ile Yuanla'nın döndüğü haberini konu komşuya yetiştirdiler. Herkes onları görmek için sokağa fırladı. Güneş batıdaki dağların ardına çekiliyor, yerdeki gölgeler uzuyordu. Belki de aileyi görenlerde böylesine derin izler kalmasının nedeni bu uzun gölgelerdi. Dar toprak yoldan girdiler kasabaya. Her zamanki gibi tek sıra halinde Kino önde, Yuan'la arkadan yürümüyorlardı. Yan yanaydılar. Güneş sırtlarına vuruyor, uzun gölgeleri önlerine düşüyordu. Sanki önlerinde iki karanlık kule taşıyorlardı. Kino'nun omzunda bir tüfek asılıydı. Yuan'la ise şalını bir bohça gibi dürüp sırtına vurmuştu. Küçük, ağır bir yük vardı bohçasında. Şalın üzerinde yer yer kurumuş, kabuk gibi sertleşmiş kan lekeleri göze çarpıyordu. Yürürken sırtındaki yük hafifçe iki yana sallanıyordu. Yuanla'nın kas katı yüzünde derin çizgiler belirmiş, derisi hem yorgunluktan hem de yorgunluğa karşı verdiği mücadeleden gerilmişti. İri gözleri etrafını görmüyor, yalnız kendi içine bakıyordu. Çok uzaklarda başka bir dünyada yürüyordu sanki. Kino'nun dudakları incelmiş, çeneleri sımsıkı kenetlenmişti. O gün Kino'yu görenler üzerinde bir pelerin gibi korkuyu taşıdığını, yaklaşan bir fırtına kadar tehlikeli olduğunu söylerler. Dediklerine göre ikisi de bu dünyadan, insanlardan kopmuş, acının içinden geçip öte yanına ulaşmışlardı. Üzerinde adeta büyülü bir dokunulmazlık havası vardı. Merakla koşup gelen insanlar gerileyip açıldılar. Onlara yol verdiler. Kino ile Yuan'la sanki etraflarında kasaba yokmuş gibi yürüdüler. Sokaklardan geçerken gözleri ne sağa, ne sola, ne yukarı, ne de aşağı baktı. Yalnızca dümdüz önlerine bakıyorlardı. Adımları kesik kesikti. Usta bir marangozun elinden çıkmış tahta kuklalar gibiydiler. Karanlık gölgeleri korkudan yapılmış kuleler gibi uzuyordu önlerinde. Taştan ve alçıdan ellerin arasından yürürlerken tüccarlar parmaklıkta pencerelerden başlarını uzattılar. Uşaklar bahçe kapılarındaki çatlaklara gözlerini uydurup baktılar. Anneler en küçük çocuklarının yüzlerini çevirip eteklerine bastırdılar. Kino ile Yuan'la yan yana taştan, alçıdan evleri geçip sazdan kulübelerin arasına ilerlerken komşuları geri çekilip yol verdiler. Yuan Thomas onları selamlamak için elini kaldırdı. Bir şeyler söyleyecekmiş gibi ağzını açtı. Sonra sustu. Eli bir süre kararsızca havada asılı kaldı. Aile türküsü Kino'nun kulaklarında yırtıcı bir çığlığa dönüşmüştü. Her acıya karşı hissizleşmişti. Öküdüz bir kayıtsızlığa gömülmüştü. Kino'nun türküsü bir savaş çığlığıydı artık. Eskiden kulübelerin olduğu kapkara, yangın yerinden geçerken dönüp bakmadılar bile. Sahili çevreleyen sazları aralayıp suya doğru yürüdüler. Kino'nun dibi delik kanosuna da bakmadılar hiç. Sonunda suya vardıklarında durup uzun uzun körfezin maviliğine baktılar. Kino tüfeğini kumlara bıraktı. Elini koynuna sokup inciyi çıkardı. Avcunda tutup baktı. İltihaplı bir yara gibiydi gri incinin yüzeyi. İncinin içinde uğursuz suratlar belirdi. Gözlerini Kino'ya dikip kötü kötü baktılar. Kino evini yutan alevleri gördü incinin yüzeyinde. Havuzda yatan adamın dehşet dolu gözlerini gördü. Küçük mağaranın tabanında kafasının yarısı parçalanmış bir halde yatan Koyu Tito'yu gördü. Elindeki incinin griliğinden iğrendi. Kül rengi habis bir urdu sanki. Zihninde incinin ezgisini duydu. Ahengini yitirmiş deli gibi bir ezgiydi bu. Kino'nun eli hafifçe titredi. Yavaşça Yuan'a döndü. İnciyi ona uzattı. Yuan'a yanında dikiliyordu. Ölü yavrusunun sardığı bohça hala sırtındaydı. Yuan'a bir an inciye baktı. Sonra gözleri Kino'nun gözlerine çevrildi. Usulca hayır dedi. Sen yapacaksın. Kino kolunu kaldırdı. İnciyi olanca gücüyle fırlattı. Birlikte incinin havada ilerleyişini, batan güneşin ışıkları altında göz kırparcasına yanıp sönüşünü seyrettiler. İnci uzaklarda bir yerde hafif bir şapırtıyla suya düştü. Yan yana durup uzun süre onun düştüğü yere baktılar. İnci o güzelim yeşil sulara daldı. Nazlı danza dibe süzüldü. Yosunlar eğilip bükülerek çağırırcasına ona doğru uzandılar. İncinin yüzeyinde sevimli yeşil ışıklar oynaştı. Salına salına dipteki kumların üzerine indi. Erelti otlarını andıran yosunların arasına kondu. Yukarıda suyun yüzeyi yemyeşil bir ayna gibi durgundu. Aşağıda inci öylece yatıyordu. Derken yengecin biri telaşlı adımlarla o yana geldi. Dipteki minik bir kum bulutu kaldırdı. Kumlar yeniden çökeldiğinde inci artık yoktu. İncinin türküsü gitgide hafifledi. Bir fısıltıya dönüştü. Sonra da yitip gitti.
Kitabın sonu. Altı Nokta Körler Derneği'nde seslendirilen bu kitap, İzmir Görme Özürlüler Kitaplığı'nda CD'ye kaydedilmiş, Milli Eğitim Bakanlığı Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü radyo stüdyolarında yeniden kurgulanmıştır.